Herkese merhaba. Bugün acayip bir misafirimiz var. Tanıyanlar herhalde dünyanın en egzantik insanlarından biridir diyorlardır. Benim için öyle. Ama bugün daha geniş kitlelere tanıtmak istiyoruz. Çünkü onu tanıyan çok spesifik bir kitle var. Dünyaca ünlü bir isimden bahsediyoruz. Bir kere bizi buraya gelerek onore etti. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederiz.
Benim için de aynı.
Rahman inanılmaz bir isim. Şimdi Rahman Altı kimdir sorusuyla başladığında anlayacaksınız. Öyle bir soru soruyorum ki yani sabah kadar anlatabilir ama tabii ki o kısalttığı bir şekilde anlatacak çok sorumuz var. Rahman Altın kimdir ya? Bir anlasınlar. Nasıl bir isim olduğunu.
Şimdi hangi açıdan başlasın?
O kadar çok açı var ki. Çok açı var. Evet. Onun için dedim ki çok soru var. Çünkü öyle açılar var ki Rahman Altın'da. Birazdan o açıların bir kısmını açacağız zaten. Çok soru var oluşuyor. Sen hangi açıdan girmek istiyorsan oradan gir.
Keyifli bir şekilde anlatmaya çalışayım. Şöyle, yaratıcılıkla çocukluk arasındaki bağını kaybetmemek üzerine bir departmanı olan beyninde. Sanat eğitimi almış, opera sanatçısı ve medya için müzik yapan bir film müziği bestecisi ve koleksiyoner, bir hobi adamı.
Bu acayip bir hobi
Ondan
adamı.
Sonra ve uzay düşkünü diyeyim.
Stüdyolar bir söylesen mi? Nerede stüdyoları var Rahman?
Evet.
Nerede yaşıyor Rahman Altın?
Ben hem Los Angeles'ta yaşıyorum, hem İstanbul'da yaşıyorum. Hem Los Angeles'ta hem İstanbul'da birbiriyle denk, birbirinin eşi iki stüdyom var. Bu stüdyoların içinde de stüdyolar var. Yani birçok prodüksiyonu aynı anda götüren bir yapım var. Bu hem İstanbul'da hem Los Angeles'ta devam etmekte 7/24. Çok sık gidip gelmekteyim. Yakın arkadaşlarımın bildiği bir olgu var. İstanbul'daki müşterilerim Los Angeles'a gittiğimi anlamıyor. Los Angeles'ta İstanbul'a geldiğimi anlamıyor.
Kaç tane bestem var oradan bir girsek mi? Kaç tane eseri var diyeyim.
İnandırıcılıktan uzak oluyor bazen ama nedenleri şöyle. Şimdi medya için müzik yapınca koşullardan biri, daha doğrusu bir film müziği bestecisiysen, medya için müzik yapıyorsan başta bir kural vardır. Kural da şu. Stres altında yaptığın en iyi işi yapmak zorundasın. Yani kötü yapamazsın. Bugün ben bohem bir sanatçıyım kardeşim, bir ay sonra gelin bana diyemezsin ya. Yarın onun yayın saati var. Yayın saati demek ne demek? Medya pazarlamasından dev bir süreç yani. Şimdi böyle olunca bu stresi yönetebilen, bu stresi sanatıyla iç içe geçirebilen insanlar bu konuda kalıcı veya başarılı oluyor. Dolayısıyla ben en iyi sanatımı en hızlı şekilde yapmak zorundayım. Bu da ne demek oluyor? Çok hızlı üretmek zorunda oluyorum. Ve de benim kişisel prensibim, ürettiğim bestelerin birleştirdiğim medyanın ayrıldığı vakit kendi başına ayakta duran bir sanatsal eser olmasını özen gösteriyorum. Hedefim bu son 30 yıldır. Böyle olunca en üst düzeyde özen göstererek, sınırlarımı zorlayarak devam ediyorum. Böyle olunca çok hızlı bir şey üretiyorum. Sonra bir tane besteniz reklamlarda diyelim yaptım, yayınlandı. O televizyonda yayınlanırsa dünya üzerinde telif hakları toplayan şirketler var. Türkiye'de mesela MESAM, MSG gibi. Oraya da bunu bildiriyorsunuz. Oraya bir tane atılıyor çek. Diyor ki Rahman Altın'ın şu reklam müziği onundur. Bize bu kayıtlı. Şimdi benim şu ana kadar kayıtlı 2500 tane bestem var bu yerlerde. Yani çıkmış, yayınlanmış olan. Bunun dışında bir işe mesela bazen 3-4 tane beste yaptığım oluyor. Vaktim bol oluyor veya yönetmenin açısını, bakış açısını filme tam bulamadığımız zamanlar arayış yapıyoruz gibi. Dolayısıyla benim yani 2500 tane yayınlanmış olan şu an hazır müzik kütüphaneleriyle dünyadaki büyük alışveriş içinde bulunduğum yani benim publishing yayın haklarını onlara verdiğim, aldığım 5000 tane prodüksiyonu bitmiş bestem var. Ama en iyi bestemi henüz yapmadım. Öyle ki.
Peki Rahman Altın aslında Türkiye'nin tümü tanıyor, bir filmden tanıyor. Ama orada yüzünü görmediler ama Rahman Altın'ın sesini duydular. Yani şeyini duydular, müziğini duydular.
Evet.
Hangi filmdi o?
Birçok film yaptım ama benim için hayatımdaki en önemli film Kelebeğin Rüyası filmi. Benim hem çok yakın arkadaşım hem işine ve kariyerine çok saygı duyduğum Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği bir film. Orada çok büyük bir talih eseri. Ben de müziklerini besteledim. Ve muazzam bir dönem geçirdik. Ve bu benim için hem kariyerimde hem ruhumda bir çok güzel izler bıraktı. Öyle ki mekanik olarak benim uluslararası kariyerimi başlatmış oldu. Çok daha hızlı bir yere taşıdı daha doğrusu. Uluslararası bilinirliğimi arttırdı.
Bayağı bir ödüller aldı değil mi?
Evet.
Onu soracağım birazdan hangi ödülleri aldı ama Türkiye aslında senin ruhunu orada dinledi. Seni belki evet. görmedi ama orada bir Rahman Altın ruhunu dinledi. O ruh Rahman Altın ruhu öyle söylemiş oldu.
Evet çok teşekkür ederim. Öyle ki mesela aslında biraz ben orada kopya çektim. Onu da şimdi böyle zevkli zevkli anlattım. Şimdi Kelebeğin Rüyası filmi gerçek bir hayat hikayesi. İki tane şairin 1940'lı yıllardaki savaşını anlatıyor. Öleceklerini bilen, veremle savaşan ama bir yandan da aşktan, sanattan, şiirden vazgeçmeyen iki şairin gerçek hayat hikayesi. Ve bizim filmimizin her ögesi çok kuvvetliydi. Yani Yılmaz bu konuda bir deha. Herkes de bunun farkında. Ama ne kadar herkes farkında olsa da içten bakan objektif birinin kadar herkes göremiyor diye ben böyle telaşlanıyorum. Mesela Yılmaz'ın bizim sanat, filmin sanatının baştan restore edilen sanatoryumların kurulan Zonguldak setlerinin falan büyüklüğü Türkiye'de hiç eşi daha önce olmamış bir şey. Dolayısıyla bizim şey de çok iyiydi, kostüm de. O kadar iyiydi ki. Ben kostümlere bakarken bizim şairlerin sanatoryumdaki resimlerine baktığımda bir şey bana çok tanıdık geliyordu. Çok etkilendim, çok tanıdık. Sonra buldum neyin tanıdık geldiğini. Ve gelinen noktada keşfettiğim şey şu. Benim cheat ettiğim konuda o. Aynı tarihte, aynı sanatoryumda benim amcam da vefat etti Verem'den. Ve aynı sanatoryumun bahçesindeki sabahlıkla dinlenirken bende fotoğrafları var. Ve o fotoğraflar bizim setteki fotoğrafların aynısı. Aslında bizim filmdeki figüranlardan biri benim amcam. Veya amcamın fotoğraflarındaki karşısındaki yürüyen iki hasta bizim iki şair. Benim bunu keşfettikten sonra işim kolaylaştı. Yani kopya çektim dediğim yer oydu. Yani edebiyat ve acı ve yani kayıp yok olmayabilince bile bile gitme duygusunu oradan kopya çektim. Kalbimin öbür tarafından.
Peki dünya sahnesinde, şimdi bu filmleri Türkiye çok iyi biliyor. Bir de dünya sahnesinde eserlerin var.
Evet.
Filmler var. Onları da bir açar mısın? Biraz şok edelim Türkiye'yi.
Ya şöyle, ben uzun süredir Los Angeles'teyim. Tabii bir belirli bir çevrem ve hem yapımcı hem arkadaş çevrem gelişti. Herkes de benim bu özel konu yani özel hobilerimi biliyor. Ben bu süper kahramanlar işte uzay, science fiction, bu tür konulara çok ilgiliyim. Ve çocukluğumdan beri onlarla kavruldum yani. İşte DC Comics olsun, Marvel Comics olsun, filmler olsun. Dolayısıyla onlara karşı bir özel ilgim var. Ve hayatta beni oraya getirdi. Çizgi film çok seviyorum. Dolayısıyla mesela Universal Studios'un şu anda top priority'sinde olan yani en önem verdiği bir çizgi film var, Zafari. Onun müziklerini ben besledim. Şu an 32 ülkede oynuyor. 32 ülkede bir numara. Üstüne üstlük onun bütün bestelerini yapıp şarkılarını söyledim. O mesela bir büyük bir eser şu anda. Yani yüz binlerce çocuk şu an benim şarkılarımı dünyada ezbere biliyor. Bu benim için hoş bir şey. Yine Batman, Superman, Spider-Man filmlerinin bazı ögelerine müzik bestelerini lisansladım. Bir de benim özel ilgim olan ve minicik ilgim olan bir uzay filmi var. Duymuşsunuzdur belki Star Wars diye. Ona da bir müzik lisansladım. Ondan sonra Lucasfilm'de böyle bir Disney'le sonra bir ilişkim oldu. Öyle yani bir oralarda böyle bir çabalayıp duruyoruz.
Bir de ödüllerin. Sonra ben top atacağım arkadaşlarıma.
Eyvallah. Şöyle ki bir ödülden dolayı bir şımarıklığım var benim. Yani
haklı bir şımarıklığım var şu anda.
Yani şöyle ki öyle anlatayım. O zaman daha başka yerden gireyim. Şimdi ben bir filmimden 3 ay üst üste 4 tane en iyi film müziği ödülü aldım. Ve bunu da hem çok keyifle hem de duyurmak için basın bülteni yapıp Türkiye'deki magazin servislerine, kültür sanat servislerine, işte filmle ilgili her yere yolladık. 3 ile 4'ü basmadılar yani. Hep aynı şey geliyordu. Yani böyle bir şanssızlığım var diyeyim o konuda. Ama bu tatlı onurumun altını şöyle çizersek 32 tane en iyi film müziği ödülüm var dünyadan şu anda. Bazıları çok kıymetli.
kıymetli mesela, olanları söyle ama lütfen.
Mesela bir tanesi Amerika'da Oscar, Golden Globe ve Grammy'den sonra gelir. Film müziğinde mükemmelliyet altın madalyası diye bir ödül. Onu kelebeğin rüyasıyla aldım. Milano Film Festivali ödülüm var. O Leonardo'nun atıdır. Çok Avrupa'da önemli bir ödüldür. En iyi film müziği ödülü. Sonra bu Belçika Kraliyeti'nden aldığım Gent Film Festivali'nde en iyi film müziği ödülü var. Türkiye bir de en önemli ödülüm aslında şu. Onu da genel film müzikleriyle aldım. Türkiye'de ben çocukken seyrettiğim filmlerin müziklerini tabii çok merak ediyordum. Ve orada benim birkaç tane Türk film müziği bestecisi idolüm var. Atilla Özdemiroğlu rahmetli. Hem tanışıyordum hem çocukken hayrandım. Yalçın Tuğra, Erkan Oğur abim. Onu şu anda çok seviyorum, tanışıyorum. Onlarla birlikte Türkiye'nin Onları diye bir organizasyon yapıldı. Ve Türkiye'nin en iyi 10 film müziği bestecisine bir ödül verildi. Ben 45 yaşımda o ödülü aldım. Beni layık gördüler daha doğrusu. Ama sahnedeki en genç bendim mesela. O benim için çok önemli. Çünkü diğer herkes benim çok değer verdiğim ünlü bestecilerdi. Benim idollerimdi. O benim için sanırım en kıymetli ödüllerin başında geliyor.
Müthiş. Buyurun.
Ben şeyi sormak istiyorum. Hani biraz evvel kendini anlatırken dedin ya, hani yaratıcılıkla çocukluk arasındaki bağı kopartmamayı tercih eden birisin. Fakat evet, onun dışında da seni bugün buralara getiren, Rahman Altın'ı yapan hangi özelliklerin var? Yani bir sürü besteci var ama niye bütün bu ödüller sana geliyor?
Şimdi bunu mütevazi bir şekilde anlatamayacağım. Öbürsü de ayıp olur diye başka bir şeyler söylüyor. Ama oradan seyircilerimiz anlasın yani ne düşündüğünü. Ama şöyle ki, ben annem babam sanatçı. Dolayısıyla ben sanatın içinde büyüdüm. Benim en... Yani herkesin evinde vardır diye düşündüğüm şeyler işte şiir, edebiyat, müzik, resim, heykel falan böyle yani. Böyle olunca
Baban kimdi? Bir atsana orayı.
Anlatayım. Babam benim Türk Sanat Müziği sanatçısı, keman sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Devlet Türk Klasik Sanat Müziği Korosu'nun kurucusu ve şefi Özel Altın'dı. Rahmetli oldu 2007 yılında. Türkiye'de bildiğiniz en büyük bütün ses sanatçılarının tamamının hocasıydı. Hepsi. Başta Emel Sayın, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı, Seçil Eper olmak üzere aklıma ilk gelen Safiye Sorman, Sayın Nesil'den. Dolayısıyla ben Türk müziğini bir kere babadan, genlerden öğrenerek ve çocukken evde onların hepsinin çalışma seslerini bir duyarak büyüdüm. Annem araştırmacı yazar, Gülseren Altın hem ressam hem şair hem felsefe tasavvufla ilgili çok derin 45 yıllık çalışmaları olan biri. Dolayısıyla ben böyle bir şanslı bir ortamda büyüdüm. Dolayısıyla benim için genlerden gelen şöyle bir şey oldu. Evet, ben yani çok iyi şiir yazdığımı düşünüyorum. Resim yapıyorum. Edebiyat konusunda çok iyi olmayı hedefliyorum. Pardon. Ondan sonra beste yapıyorum. Bunların hepsini böyle harmanlayınca belki de diğer rakiplerimden veya meslektaşlarımdan kendimi ayıracak bir şey bulmak konusunda zorluk çekmiyorum belki de. Değil.
Peki, evine de geldiğimiz için soracağım bu biraz evvel bahsettiğim bu minik Star Wars hayranlığına ilgili. Orada bir de hani koleksiyoner bir duruşun çıkıyor. Onunla ilgili birazcık bilgi versek o koleksiyonu bir...
Bir de ritüelleri de anlatalım.
Evet, bir de ritüelleri nedir? Rahman
Altın. Senin evine gelen herkesin seninle ilgili yaşadığı ritüeller var. Ve çok bu seni tanıyanlar yani senin ritüellerinden geçmek zorundalar.
Tabii. Evet. Şöyle anlatayım.
Onları bir anlatırız.
Ben koleksiyonum var. Star Wars koleksiyonu. Nasıl başladığını anlatayım. Bak bunu kimse bilmiyor.
Hadi anlattık.
İlkokuldayken ben annemler Almanya'ya gittiler. Geldiklerinde bana 4 tane Star Wars figürü hediye getirdiler. Star Wars yeni çıkmıştı. 78 yılı bu. 77 sonu ya da. Onlar benim çok sevdiğim oyuncaklardı. Sonra ben oyuncak seven bir çocuktum yani. Çok ama. Deliriyordum yani ve çok fazla oyuncağım vardı. Bunun daha sonra belki ya da vakit gelirse bugün çocuk üzerindeki etkilerini konuşalım oyuncaklı. Sonra ben işte Blue Çağ'ına girip bu hayata atılıp aşkları falan tatmaya başlayınca annem büyüdüğümü düşünüp bana sormadan oyuncaklarımı başka birilerine vermiş. Kendisine çok kırgın ve küskünüm hala bu konuda. Ancak...
Peki ulaşamadın mı onlara?
Ulaşamadım.
O 4-5 güne gitti ona.
Peki ben bunun karşılığını nasıl verdim anneme? Oradan başlıyorum şimdi.
Eyvahlar olsun.
Ben üniversite 1'deyken o zamanlar internet yoktu. Bir gün dedim ki arkadaş bu oyuncaklar demek ki satılıyor. İnternet yok, dikkatinizi çekiyorum. Ben Amerikan kültüre gittim. Amerika'daki şirketler kataloğunu buldum. Oradan Lucasfilm buldum. Oradan onların satış departmanını bulup onlara telefon açtım. Merhabalar.
Bir çocuğun da şimdi bunları yapmıyorsa. Yani.
18 yaşında.
18 yaşında.
İnternet yok. Dedim ki merhaba, ben işte şu ülkeden arıyorum. Sizin böyle bir kataloğunuz, oyuncak sattığınız bir şey var mı? Adam adres lütfen falan dedi. Bana böyle 2 ay sonra bir katalog geldi. Ve ben o katalogdan bir ilk grup annemin attığı oyuncaklarından bir kısmı olmak üzere oyuncaklar sipariş etmeye başladım. Ve de gümrük, vergiler, posta, onlarla tanışma yıllarımdır. Yani o aşk o zaman başladı gümrükle, aramızdaki toksit aşk. Ondan sonra ve de ben yurt dışından kendime oyuncaklar getirmeye başladım. Onları biriktirmeye başladım. Bu işin sonra ucunu kaçırdım.
Evet, nereye kadar kaçırdığını lütfen söyler misin?
Şuraya yani, kadar
dünyadan
kaçtım.
Şu anda hangi sıralamadasın bu koleksiyonda?
Kendini internette ifşa eden kolektörler arasında dünyada şu anda ikinci. Belki daha büyük vardır. Keşke olsa. Bu benim için bir challenge yani tabii ki.
Daha da sipariş edelim.
Burada bir numaraki arkadaşla da tanışıyorum. Kendisi Steve Sunsweet diye bir kolektör. Benden 10-12 yaş büyük. Yani Star Wars çıktığında o daha bir ergenmiş yani. Olaylara hakimmiş. Şu anda da Lucasfilm'de çalıştı bir süre. Sevenleri yöneten departmanda müdür oldu. Dolayısıyla arşivlere aksesi var. Yani ben yeni geçiyorum. Ancak kendisiyle şöyle bir diyaloğum oldu. Bakın bu adam San Diego'da yaşıyor. Çok yani Amerikalı bir adam. Merhaba dedim, ben Rahman Altın. O da Steve. Tanıştık. Birbirimizi tanıyoruz falan. Bana şey dedi. Sana dedi bir şey soracağım. Sizin dedi Eminönü'nde dedi sahte Star Wars çıkartmaları yapan bir kırtasiye var dedi. Her yıl onları bana yolluyor dedi.
O çok ünlü.
Evet, bu da böyle bir deli arkadaşımız. Böyle kolektörlerin deliliklerini hiç anlayamam ben mesela. Hiç.
Peki gizlise söyleme keseriz. En pahalı, en pahalı demeyim hadi. En değerli ne var elinde?
Var. Bayağı ciddi şeyler
ama
var.
Ama böyle kafadaki en değerlisi bu koleksiyon. Şu ben koleksiyonu gördüm.
Ben üzerine şeyi soracağım. Biz de gördük ama hani bazılarına dokunuyoruz filan ama hani o değerlileri nasıl saklıyorsun? Onlara dokunup şey yapabiliyor musun?
Ben öyle bir şey görmedim hayatımda.
Yani şöyle bizim saklı. Gördüğümüz bir de küçücük bir parçası yani.
Yani ama en değerlisini duymak istiyoruz. Değeri sormayacağız. En kafandaki değerin tamam. Sebebini soracağız.
Tamam. Şöyle yani ben bir koleksiyonerim. İşte şu malzemeyi ipek eldivenle değerim. Onu işte öbürsünü silmem hiç. Öbürsü işte yerde halı olmayan, dış camlarında filtre olan, kapısı açılmayan bir odada dururlar, orası tozlanmaz falan gibi şeyleri öğreniyorsunuz yıllar içinde. Ama benim en değerli Star Wars'daki malzemem şu. Bir gün evde oturuyoruz, kapı çaldı. Açtım, benim Frankie diye bir arkadaşım. Merhaba, geldim partiye diye. Halbuki parti bir hafta önceydi. Dedim hoş gel ama yani geçen haftaydı. Yani aklı böyle bir sevgili arkadaş. Kendisi kostüm designer. Spider-Man kostümünü ve Iron Man kostümünü yapan ekipte birinci tasarımcılardan biri. Böyle yani keyifli bir arkadaş. O bana dedi ki bu koleksiyonuna senin dedim bir şey katacağım ben. Bizim ortak arkadaşımız onun vasıtasıyla geldi. Yani bunlar böyle egzotik tipler diye anlatıyorum. Geldi arkadaşım. Sonuçta o bir hediye bana. Dedi ki bunu ben dedi sana hediye ediyorum. Bu dedi 40 yıldır bende duruyordu. O da şu. Star Wars'un romanı. Star Wars çevrilmeden 2 yıl, 3 yıl önce çıkmış. 20th Century Fox'tan. Kitabın arkasında şey yazıyor. Bu muhteşem uzay operasını belki yıllar içinde film olarak görebilirsiniz.
Film şey ortalıkta yok.
Yok
da. Hiçbir şey yok.
Kitap Condition 10 İngilizce C10 yani çil dediğiniz koleksiyon dünyası daha henüz kapağı açılmamış. Yani açılmadığı için hiç kıtırlaşmamış, boyaları sökülmemiş o minicik kartonda. Fakat şöyle açtığınızda içinde dolma kalemle el yazısıyla George Lucas buna yazmış. Dostum umarım okursun, beğenirsin diye. Arkadaşlarmış çünkü. Dolayısıyla Lucas'ın daha çok mütevazi, bakalım bu roman film olacak mı diye, uğraştığı zamanlardan kendi imzalı bir tane Star Wars kitabım var.
Şu ritüeller arada kaynıyorsun. Evet,
bizi geçirdiği ritüeller.
Biz de onları yaşadık,
onu dinleyelim. Yaşadık çünkü.
Bunu da 25 yıl önce dizayn ettim bu ritüeli. Baktım yani bu ben nasıl ulaşırım daha fazla insana ve Tabii şey, butik ulaşmak bu. Yoksa PR'dan kastetmiyorum. Zaten anlayacaksınız. Şimdi aranızda bir tek Zeynep görmedi. Sana mesela ne yapacağım? Bana geldiğinde onu anlat.
Ne yapacaksın ya Zeynep? Sistemde, şimdi bir anlat.
Bir sistemden geçmen
şimdi,
gerekiyor çünkü.
Benim stüdyoma, evime geldiğinde koleksiyonu göreceksin ve çok etkileneceksin. Diyeceksin ki bu ne kardeşim yani? Böyle bir deli olabilir mi diyeceksin. Onu dedikten sonra ben seni bir odanın önüne getireceğim. Diyeceğim ki Zeynep bu odaya girmeni istiyorum ama bu odaya iki şıklı bir anlaşmaya söz verirsen girebiliyorsun. Onlar da şunlar. Bir gün, hayatında bir gün, bu yarın olabilir, bu gece olabilir, 10 gün sonra olabilir, 7 yıl sonra olabilir, bir gün. Bu odaya en az bir tane arkadaşını getirip odayı ona göstereceksin. Birden fazla olabilir, 10 kişiyi getirebilirsin, bütün kuzenlerine getirebilirsin, herkesi getirebilirsin. Ama en az bir. Söz mü diyorum, el sıkışıyoruz göz göze bakarak, söz veriyorsun. İki, odaya bir gün Star Wars ile ilgili herhangi bir şey katacaksın. Bu bir silgi olabilir, poster olabilir, Star Wars filminde kullanılmış 1 milyon dolarlık bir prop olabilir. Her şey olabilir, birden fazla olabilir, çocukluğundan kalma bir kitap, poster, figür.
Bunların hepsini odaya, odanın kapısının önünde. Daha söz odayı görmedin. Çünkü sonra odayı açınca...
Dur. Orası
söylemiyorum, anlatıyorum.
Rol çaldı. Evet. Niye cümlenin başında görüp çok etkileneceksin dedim biliyor musun? Beklentiyi yükselttim sende. Ta ki bu sözleri verip odaya girdiğinde aslında hiçbir şey görmediğini fark edene kadar. Yani koleksiyonun büyük bölümü odada duruyor. Ancak bir üçüncü step var. Odaya bu sözleri verip giriyorsun. Diyorsun ki ben deminden beri neler görmüştüm. Meğerse onlar hiçbir şeymiş deyip odaya girdiğinde ben ilk cümlem şu oluyor. Bu benim koleksiyonun %10'u diyorum Zeynep'ciğim. Öyle olunca da
ama nasıl bir oda?
Ritüel böyle bir şey. İyi tasvir edebildin mi?
Evet. Ve söz verdim.
Sen nasıl hissettin? Şu an girmiş gibi oldun mu?
Hemen güvenleri kapıp gitmek istedim.
Ama kapının içine gidince neye söz verdiğini anlıyor.
Evet. Bir şey söyleyeceğim. Aslında Zeynep'e haksızlık olmuş.
Kolaymış
ben gibi. Ben yalnız onu şey yapmadım. Bak ben kaçırdım o gün.
Sen gelmedin.
Ben ilkinde yani evet ben sadece geldim. O şeyi
biz gördüm. Biz o ritüelden geçtik ama odayı görünce zaman, insan...
Çünkü ikinciye gelmedin.
Evet ben seyahatteydim. Kanada söyledim de.
Ama odayı görünce insan neye söz verdiğini anlıyor. Dışarıda söz vermek daha kolay. Onun için açmıyor kapıyı. Tamam mı? Açınca ve içeriye girince neye, nasıl büyük bir şeye söz verdiğini orada anlıyorsun ve böyle bir anksiyete başlıyor, tamam mı? Çünkü
sana haksızlık yapmış olduk mu?
Hayır, hiç.
Önden bilgi verip.
Hayır, bence.
Meraklandın mı?
Çok.
Tamam, anlaştık. O zaman seni davet ediyoruz.
Şimdi koleksiyondan seni çıkartıyorum. Biz o gece, yanlış söylüyorsam düzelt beni, 9 yıldır çalıştım. 9 yıl çalıştım demin. 9 yıldır harıl harıl çalıştığın bir projeyi dinledik. Yani anlatamam. Kelimelere indiremem onu. Ama isminden başlayalım.
Günlerce konuştular.
Ama sen neden indiremediğimi kelimelerle anlatamadığımı şimdi anlatırsın işin teknik tarafını. Çünkü seviyeler var ve o seviye başka bir seviye. Yani anlatamam. Teknik tarafını bilmiyorum. Bu kadar şeyi bir araya getirmene nasıl güç olduğunu ama ismini söyleyebilir miyim? Mürgidil. Ama şöyleden başlayalım. Mürgidil'in çevirisinden başlayalım. Ne demek mürgidil? Sonra gerçekten mürgidil ne demek? Evet. Ve birazcık teknik bilgi verir misin mürgidil? Çünkü mürgidil biraz müzik dünyasını değiştirecek eser olarak görüyoruz. Ve orada dinledik biz ekip olarak. Sonra günlerce kendimize gelemedik. Bir anlatabilir misin bize nedir mürgidil? Önce Türkçesi nedir mürgidil'in? Gerçi Türkçe ama tam olarak sonra gerçekten mürgidil ne?
Yani. Mürgidil, Anadolu'dan çıkan bir terim. Türkçe aslında. Muhabbet kuşları arasındaki gizli aşk dili demek. Yani kuş dili, aşk dili de denir ama asasını bu. Bektaşi menşeli bir şey. Şu demek oluyor aslında. Ben sana bir şey anlatıyorum. Ancak içine bir bilgi, sır saklıyorum demek. Bektaşilikte şöyle çıkıyor bu. İşte babaannemler var, ihvan var. O bir hikaye anlatıyor. Bu zahiri bir hikaye. Yani işte bugün bir gün Yunus yürürken dal bulmuş, ona bakmış, düzeltmiş falan. Hani bunun bir hikayesi var. Ancak içine batini bir sır saklıyor. Her kim ki ihvanda tasavvufen o mertebede onu anlıyor. Ve buna aslında kalpten kalbe gizli yol var da derler. Yani mürgidil, ben sana bir şey anlatıyorum, içine bir sır saklıyorum demek. Ben de müziğimin insanlarda yapmasını beklediğim etki bu olduğu için Bunun üzerine çalıştığım için mekanik şeyin dışında, yani ruhen ve kalben ve de bunu kendimce, kendi dağarcığımca yapmayı becerebildiğim için bu isim koymaya cüret ettim. Bu ismi bir tasavvuf kitabından öğrendim. Yazarı rahmetli olmuştu. Sonra yapılması gerektiğini uygun gördüğüm üzere ailesinden gidip izin istedim. Ve de o izini alıp bu ismi albümüme koydum. Şimdi albüm, evet, 9 yıldır üzerinde uğraşıyorum. 5 yıl boyunca pre-production yaptım. Bestelerin seçilmesi, yeni bestelerin yapılması gibi. 2 yıl boyunca bir prodüksiyon, recording sessionları oldu. Bu dünyada duyulmamış bir süre. Çok çok
o
ciddi çalışıyorum.
Teknik tarafı da sonra anlatırsın bize.
Anlatırım. Son 2 yıldır da post-prodüksiyon yapıyorum. Tabii araya pandemi girdi, biraz yavaşladı işler. Konserler durdu, yayınlar durdu. Şimdiki hedefimiz 2023 yılında yayınlamak.
Nasıl bir şey bekliyorsun dünyada?
Albüm mekanik olarak da çok büyük bir albüm. 3 bölümden oluşuyor. Her bölümde 10'ar eser var. Bölümlerin adı Miras, Dünyanın Kapıları, ikinci bölüm Epik Masallar. Bunlar bu Anadolu'dan çıkmış bütün kültürlerin tamamını kavrayan ve bir akar içinde, yani hiçbir kesinti olmadan 12 bin yılı anlatan bir hikaye. Şöyle bakış geliştirdim. Nasıl mesela ben Anadolu'da şu an daha önce bulunmamış bir arkeolojik şey bulsam, bu yeni bulunmuş ama eski değerler üzerine taşıyan bir şey. Bu da öyle şu anda. Yani hedeflediğim şey o en azından. Ben de bu büyüklüğü mekanik olarak da ona yakışacak bir yere çekmeye çalıştım. Dünyanın en iyi 3 senfoni orkestrasıyla çalıştım. Bunları uzun günler, saatler değil yani haftalar boyu kaydettim. Dünyanın en iyi şefleri, dünyanın en iyi enstrümanistleri. Sonra Türkiye'ye gelince Anadolu'daki en iyi sazın ustası 52 tane virtüözü kaydettim. Şu ana kadar
52 virtüözden bahsediyoruz.
Yani. Ve arayıp buluyor yani.
Tabii. Dünyadan. 220 bin kanal canlı kayıt i̇şte, kaydettim. Şu
ama
kadar.
İnsan anlasınlar diye. Normal kanal nedir? 220 bin nedir?
Şöyle. Yani 16 kanaldan bir şarkı yapılabiliyor. Eskiden 16 kanal kayıtlar var. Çünkü 8'den 16 kanal. Yani şöyle, yani onlarca canlı kayıt kaydederek bir albüm yapabilirsin. Ben burada çok fazla enstrümanı kaydederek, onları çok fazla kombinasyonlarda kaydederek, mesela orkestrayı kaydederken 24 mikrofonla kaydedince ne oluyor? O 24 kanal kaydediyorsun. Bir sesi gibi düşün. Ve bu dolayısıyla çok büyük bir nasıl desem volümde bir yer. Yani bu o kadar geniş, nasıl anlatsam, yani anlatırım da şey.
Şöyle anlatsak, şunu merak ediyorum. Sahnede,
aha,
sahne kaç kişinin şeyi, o perform etmesi lazım ki alalım o albümün etkisini.
Eyvallah. Şöyle ki, tabii ki bunun konser prodüksiyonunu şu anda yapıyoruz. 3 setup'ta yapılıyor. Minimal, nominal ve büyük orkestra şeklinde. Büyük orkestrayı anlatayım. Lansmanı olacağı vakit. Ortada ben duruyor olacağım. Benim klavyelerim, vurmalı sazlarım, mikrofonlarım, kontrollerlerim olacak. Yani aslında o dijital ve gerçek orkestrayı orada ben yönetiyor olacağım. Sağımda solumda tam, her biri tam. Bir Türk Halk Müziği Orkestrası, bir Türk Sanat Müziği Orkestrası var. Bizim arkamızda 70 ile 100 kişi arasında bir full büyük senfoni var. Onların arkasında bir çocuk korosu, bir seviye kaldı. Onların arkasında bir full büyük koro. Onların arkasında da 200 kişilik bir davul ekibi var. Kösler, mendiller, asma davullar, kudümler, timpaniler. Ve işte bu 220 bin kanal derken mesela ben bu 200 davulcuyu kaydettim bu arada. Yani kanal kanal. Mesela ortalama her şarkı, bu 30 şarkıdaki her şarkı ortalama yani müzik prodüksiyon yazılımlarında 3600 kanal. Mesela Amerika'da benim bir arkadaşım var, Oscar falan var, böyle önemli bir şey. O bana dedi ki bir gün, İngilizce söylememde şey olur mu?
Yok, sorun.
How you even organize that dedi yani, evet, nasıl oluyor bunlar?
İnsan futbolu merak ediyor.
Doğru.
İngilizce... Mega bir prodüksiyon var evet, şimdi.
Aynen. 9 sene arkadaşlar, 9 sene.
Şöyle, bu mega dediğin çok iyi oldu, şöyle oldu, anlatayım. Mesela böyle bir prodüksiyonun workflow'unu anlatan, nasıl yapılacağını sana tarif eden bir doküman bile yok.
Öyle bir iş yok.
Dolayısıyla ben böyle bir kitap yazdım. Böyle bir Bible yazdım. Bu işler nasıl yapılır diye. Nereden nereye gider, oradan nereye gitmeli, prodüksiyon hangi aşaması, ne ara devreye girmeli, hangi departmanlar timeline'da ne zaman başlamalı ki şuraya odaklansın gibi bir kitap yazdım. Şimdi 3 tane üniversiteyle bunu müfredat olarak oraya vermek konusunda konuşacağım. Böyle evet müzik prodüksiyonu ama devasa.
Böyle bir mega olan
sonra Ekonomi Bakanlığı sağ olsun bunun farkına vardı 2018-19 sezonunda. Bu inovasyon haftasına davet ettiler beni. Orada onu anlattım. Dolayısıyla böyle bir gerçekten mega bir proje oldu. Ama sizi temin ederim. Yani bu mekanik megalığının dışında bu topraklardan kapsadığı sanatsal derinlik... Adının söz ettirmesini beklediğim konu orası. Orası daha başka. Çünkü orada ne var? O işte kuşlar arasındaki gizli açtığı var.
Peki bizi gece o oturttuğun, şimdi o yerin ismini unuttum. Saf spot bir şey.
Anlatayım.
Gece çünkü bir saatte bizi oturtuyorsun. Bir yer var, spesifik bir yer.
Anlatayım. Yani
başka hiç kimsenin evet. O etkiyi duyma ihtimali yok. Konserde de bile duyamayacaklar bunu. Evet. Bunu bir anlatır mısın? Çünkü biz oradan... Tabii. Ben oraya oturduğumda kalkamadım. Yani insanlar evet, gelip kaldırmak zorunda kaldılar beni yani. Şimdi taşıdılar ben, beni oradan yani.
Tabii şimdi ben mesela gizli bilgi verelim. Gizli bilgi verelim seyircilerimize. Nasıl başlamadan önce buradaki akustikle hakkında konuştuk.
Eleştirdi akustikle ama zaten...
Bu ne biçim dedi.
Zaten bekliyorduk öyle bir şey yaparsın. Evet. Yani bakın, adama neyi beğendireceğiz yani
biz? Sayın seyirciler, ben eleştirdim evet. Demeyecektim yani. Lütfen kendisi suçlu.
Yok biz de hak ettik ama. Hak ettik.
Yani, şöyle ki...
Bu kadar kanalda çalışan bir kanalla çalışan bir insanı zaten eleştirmesi bekliyoruz yani.
Evet, şöyle ki ben konserimde de bunu hedefliyorum demek için bunu anlattım. Konserde de bunu hedefleyeceğim. O da şu ki... hani klasik sağ sol hoparlör vardır ya bir müzik setinde. Aslında o iki hoparlörle kulaklarınızın olduğu yer bir eşkenar üçgen oluşturur ise aynı seviyede olup aynı uzaklıkta.
Soft
spot değil.
O benim uydurduğum
orası,
onu biz başka bir isim
var.
Orada oturduğun vakit, iki hoparlörün ortasında bir imaj beliriyor. O imaja phantom image deniyor. Yok, ve aslında öyle bir şey olmadığı halde orada beliren şey gerçek stereoyu o sana gösteriyor.
İmge görüyorsun ama yok.
Ve o zaman aslında 360 derece müziğe gerek kalmıyor aslında. Yani 360 derece bu 7+1'ler falan o phantom image'i taklit etmeye çalışacaklar. Çünkü neden? Herkesin salonda film seyrediyoruz mesela 5 kişi. Evimizin, arkadaşımın salonunda. Herkesin orada oturmasına imkan yok ya. O gerçek stereo imajı duymak için surround'u kullanıyorlar. Mesela surround'un ilk prototipleri yani yıllar önce, 50 yıl önce tek iki hoparlörden olur zaten aslında. Oraya oturunca ne oluyor?
Ne oluyor?
Sen anladım. Müziği gerçekten kaydedilen yerin ortasında duyuyormuş gibi veya besteci yani prodüktör sana nasıl duyurmak istiyorsa tam öyle duyuyorsun. Mesela ben mesela cello şuradan başlasın buraya gitsin sonra senden uzaklaşsın istiyorum diyelim. Bunu orada verebildiğim vakit senin tam duyman için oraya oturman gerekiyor. Bir adım arkaya gidince farkı duyarsın. Çünkü mesela bas frekanslar yol aldıkça büyürler. Tiz frekanslar yol aldıkça azalırlar gibi. Bunların tam ortasına yani ben nasıl duyurmak istiyorsam en iyi duyurduğum yer orası. Optimal
İsmi
yer.
İsmi neydi onun ya spotun?
Phantom Image. Spotun yeri de... Hadi Zeynep'cimizi kırmayalım. Soft spot olur. Hayır, sweet spot olur.
Ben uydurdum orada. Ama dinlenebilir bir kelim yani.
Ben sweet spot diyorum.
Sweet spot. Ha, evet sweet spot işte. O kadar da şey uzaktan duran evet, yere düşmemişim ama. Yani müziği görüyorsun yani. İlk defa evet. Müziği phantom bir imajde görmüş oluyorsun ya. Yani, müzik görüyorsun yani.
Bu arada görüyorsun ama bak çok önemli bir şey hatırlatacağım sana. Gözlerini kapayarak görüyorsun.
Görüyorsun evet. Yani. Birinci kulaklıktan kapaman gerekiyor ve müziği ilk defa dinlemiyorsun. Görüyorsun. Götürmem lazım Zeynep seni oraya seyredilirler. Sen ama kendin yaptın, kendin ettin.
Ben, yani. Sen beni gönderdin seyahate. İş için gittim
doğru,
ben.
Doğru, evet ben yani, yaptım.
Sen yaptın sonra bak bana gönderdin.
Tamam ben susuyorum. Buyurun arkadaşlar.
Peki bir şey soracağım Ramancığım. Hani bu süreç içerisinde şimdi böyle çok sakin sakin konuşuyorsun, anlatıyorsun filan ama müziğini yaparken nasıl bir insan oluyorsun?
Çok güzel bir soru. Yaparken nasıl oluyorum? Bana bugüne kadar ilk kez bu soru soruldu. Aksi falan dendi. Öyle olmuyor. Yani huysuz, aksi bir ihtiyara dönüşmüyorum. Şöyle oluyor. Bir kere kendim bir konuda şanslı hissediyorum. O da şu. Ben beste yapmak için, yeni bir şey bulmak için hiç zorlanmıyorum. O hep bende var. Hep de öyle olsun. Dolayısıyla ben bir beste yapmaya başladığım vakit illa o piyanonun başına oturmuş olmam tabii gerekmiyor. Onun kisvesine bürünüyorum zaten. Yani onu beynimde düşünüyorum, notaları görüyorum. Çok minik bir tasvir olur bununla ilgili. Öyle değil. Yani ben o besteye dönüşüyorum zaten. Uyusam da, yemek yesem de, o an roller coaster'a biniyor olsam da zaten ben ona çalışmaya başlıyor benim hücrelerim. Gerçekten öyle oluyor. Başka açıklaması olamaz. Çünkü o besteyle ilgili artık tamam şu bilgisayarlarımın başına oturayım dediğim anda o pıt pıt pıt çıkıyor. Yani mesela biraz size mütevazi bir hava atayım. Mesela ben hiç onu silip bir daha yapmıyorum mesela. O zaten tık tık tık tık tık yapıyorum.
Onu soracaktın. Yani oldu anı o zaman önceden sen şey yapıyorsun ve o oldu dediğin an nasıl oluyor?
Şöyle yani demin şunu bunun için anlattım. Yani bilmiyorum ki nasıl geliyor bana. Geliyor işte yapıveriyorum değil yani tabii. Yapıveremiyorsun onu. Açıklamasını böyle ben uygun buluyorum. Yani ben onu yapmaya başlıyorum zaten. Tabii ki biraz böyle aksi değil. Sonuçta yapma ama insan biraz tedirgin, sinirli olabiliyor.
Yaratıcı süreç yalnız da bir süreç.
Yalnız, sessiz. Mesela gecelerini tercih ediyorum. Çünkü konsantrasyon bozulmadığı vakit çok hızlı ilerleniyor. Mesela şunu hatırlıyorum. Bu ikinin hepiniz için önemli bir gösterge olacak. Mesela ben o hızlı bir işe yetiştirirken şöyle de bak öndeki saat. Dırıt dırıt dırıt dırıt her 12 saat böyle geçiyor yani. Hani öyle bir şey olabiliyor. Zaman mefhumumu yitiriyorum çalışırken. Çok beklenir bir şeydir herhalde bu sanatçılar arasında. Bir şeye çok takarım kafayı bu arada. Yani o iş olmadan onu bitiren bırakamam. Öyle şeylerim olur. Gece yarısı dünyaya ayağa kaldırırım yani. O da öyle. Yani dünyanın her yerinde yaşamanın artıları bu. Hiç durmadan çalışan, zinciri kırmadan, uzun süre çalışan bir prodüktör, besteci olduğum için 24 saat için süresince her ülkeden o anda bulabileceğim bir kayıtçı, kayıt yapabilen bir sanatçı olabiliyor. Yani ben bir şeye kafayı taktığım vakit onu yapıyorum. Onunla ünlüyüm yani. Hiç ya şunu da düşündüm, denedim, tasarladım, olmadı dediğim bir şey yok Allah'a şükür. Ne aklıma geliyorsa kalbime onu yapıyorum. Bu mesela bir Irish low whistle kaydı olabiliyor. Hemen İskoçya'daki o kalın duduk bizimkine benzeyen o şey. Mesela dünyadaki en önemli ulvi seslerden biri. Mesela onu kaydetmek istediğimde gidip o adamı bulup kaydediyorum, rahatlıyorum. Anlatabildim mi? Aktarabiliyor muyum duygularımı?
Ben yaşayan birisi olarak iyi aktarıyorsun ama aktaramazsın.
Tabii. Yani onu ama zaten onu hedefliyorum. Ben kelimelerle
gelmiyor çok zor çünkü. Beni zaten dersin. Kelimelerle düşünmüyor. Yani.
Bak çok iyi orta attın. Ben şimdi gol yedim. Zaten onu aktaramamayı hedeflediğim için albümün adı Mürgidil. Yani onun içinden başka bir şey vermeyi hedefliyorum. Dinleyince olacak o da.
Dinleyince oluyor.
Bakalım Zeynep dinleyince ne
diyecek.
Tabii ben çok heyecanlıyım. Peki Mürgidil yayınlana çıkana sürülene kadar ben şimdi arkadaşlarıma hava atacağım. Bakın Rahman Altın'la tanıştım diye. Sizi tanımayanlar YouTube'dan ilk neyi dinlesin?
Var mısınız YouTube'da bir yerlerden?
Var bir tane minik mütevazi bir kanalım var. Şimdi onunla ilgili bir extension böyle büyüme planları içindeyim. Ne izlesin?
Ne izlesin ne dinlesin yani mecrayı da siz söyleyin.
Ama çok şey var ama ruhunu en iyi yakalayacağı böyle YouTube'da işte YouTube ne yapalım YouTube'da dinleyeceğim.
Spotify veya ne olacak?
Kelebeğin rüyasından da olabilir bilmem neyle
de olabilir. Tabii düşünüyorum. Spotify'da benim geriye dönük film müziklerimi toparladığım böyle retrospektif gibi bir film müzikleri albümüm var. Orada Keloğlan Kara Prenses'e karşı filmi için yaptığım aşk baladını baştan yazdım orada o albüm için. Balkız'ın aşkı Mesela onu çok beğeniyorum. O beni böyle çok temsil ediyor. Tabii ki Kelebeğin Rüyası'nın orkestrasyonu, icrası benim için çok mühim, besteleri. O da beni çok temsil eder. Sonra birdenbire bir de öbür açılardan, mesela Türkiye'nin olimpiyat başvurusu kampanyası için bestelediğim müzikleri çok beğeniyorum. Beni temsil ettiğini düşünüyorum. Ama çok sabırsızlandığım bir konu var. O da şu. Aslında Mürgidil'i dinlemeden, değil mi? Kimse şu anda benim müziğimdeki aktarmak istediğim şeyi alamıyor. Neden? Çünkü içinde bulunduğum sektör öyle. Hani suya atan imza gibi ya. Yani bunca bestelerimin, aslında bütün evler benim bestelerimi her gün dinliyorlar. Ama onun altında, Müzik Rahman Altın yazmadığı için
bilmiyorlar.
Ve bu Mürgidil çıktığı vakit ben kendimi belki de ilk kez ifade etmeye başlayacağım. Yani tam etmiş olmam da. Ama o dediğim gibi Balkız'ın Aşkı, Kelebeğin Rüyası ve olimpiyatlar müziğimiz sanki beni birdenbire şey yapar. Anladım.
Ya bu soru sorulmaz senin gibi bir sanatçı ama ben yine de soracağım. Çünkü biz bir taraftan markacıyız. Ve tüm bu eserleri topladığımızda ve gelecek olan eserleri topladığımızda bu değerlemeyi yaptığımız zaman seninle şimdi söyleyeceğim rakam inanılmaz bir rakam. 6 milyar dolarlık bir marka olma ihtimali çıkıyor ortaya. Bununla ilgili bir şey yapıyor musun? Markalaşmak için. Çünkü bir deli bir şey var, eser var. Ve bu değerleme, bu arada şeye de sesleniyoruz. Bu arada bir sürü yatırımcı var. Sen çok hoşlanmayacaksın bunu diyeceğim ama. inanılmaz bir değer var burada ve bu değer hala şeye tam olarak çıkmadı. Ama biz bu değerlemeyi yaptığımız zaman, çünkü bizim işimiz yani birazcık, yani çok özür dilerim, makyavelist olacak bu kadar sanat konuştuktan sonra paraya döndürmek işi ama marka değerlemesini yaptığımızda eğer hak ettiğin yere gelirsen dünyada 6 milyar dolarlık bir şirket ortaya çıkıyor eserleriyle. Çıkacak inşallah. Buna ilgili bir şey yapmayı düşünüyor musun? Yoksa böyle sanatçı takılmaya devam mı edeceksin? Çok özür dilerim.
Yani. Sanatçı takılmaya devam ediyorum. Ama böyle bununla ilgili bir şeyler de yapıyorum. Öyle ki benim iç sanatsal olarak içinde bulunduğum bir fiil, yani prodüksiyon gerçekleştirdiğim departmanları daha sofistik hale getirmek, ayırmak, birbirinden bağımsız işletebilmek, düzgün işletebilmek. Ondan sonra sanat dünyasında var olduğum diğer konuları ele almak. Bir takım telif hakları konularının üzerine gitmek ki sen bazılarını biliyorsun. Bütün bunları bir çatı altında toplamak üzere son 1,5-2 yıldır ciddi, gerçek, profesyonel ilişkiler içindeyim. Birçok kuruluşla, özel insanla, kendi alanlarında söz sahibi, trendsetter.
Böyle. Sen söylemezsin, ben söyleyeyim. ABD'de bir sürü yatırımcı peşinde şu anda. Yatırımcıların toplantılarına katılıyorsun.
Doğru.
Ve eserlerle ilgili seni finansal bir noktaya getirmeye çalışıyorlar. Evet. Sen söylemeyeceksin, ben söyleyeyim arada.
Evet, eyvallah.
Ama sevindim. Yani sonunda artık bunu bir kurumsallaştırma arzusu var yani.
Yani arzusun dışında yani binlerce sayfalık dokümanla boğuşuyorum yıllardır. Müzik business okumuş ekiplerle çalışıyorum. Finansal ekiplerle çalışıyorum. İşletmecilerle görüşüyorum. Profesörlerle özel anlaşmalar yapıyorum. Yani bunu burada bırakmak niyetinde değilim. Yani bunu olması gerektiği hakkını vermek istiyorum. Demek söylediğim şey şuydu. Ya ben bir şey hakkını vermek için çok uğraşıyorum. Madem burada böyle bir durum var, bunu böyle geldi de geçti benim ömrümden bir dem gibi düşünüyorum. Yani bunun yapılması gerekeni yapmaya niyetliyim.
Peki Mürgidil'den sonra bunun bir patlama geleceğini tahmin ediyorsun.
Evet.
Dolayısıyla hazırlık yapmaktan öte artık bir sonuca da vardırman gerekiyor gibi görünüyor.
Tabii yani şimdi ona göre bir
çünkü ekip... Mürgidil'lerde Türkiye'de ses getirmenin peşinde değilsin.
Yok yok. Yani. Zaten yani 3. bölümü itibariyle dünyanın kapıları tüm dünya müziğiyle ilgili.
Bir şey sorayım Arda. Devlet bunu gelip konuşuyor mu seninle? Yani çünkü bayağı bir dünyaya Anadolu'nun müziğini gerçekten en baba şekilde açacaksın gibi görünüyor.
Doğru. Aslında tam olarak öyle. Bugüne kadar bunu yapmış çok büyük sanatçılarımız var. Evet. İlk kez ben yapacağım demiyorum. Ama çok büyük bir gururla şöyle diyebilirim.
Böyle bir büyüklükte yok şimdi.
Büyüklük demeyeyim ama bu bakış açısıyla bu cüretle ve bu
200 bin kanalı yok ama bir anda açılmış.
Böyle bir açılım evet, evet yok. Benim devletten desteğim var. Şöyle oldu. Bir önceki Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlker Aycı projemi dinlemiş ve onaylamıştı. Ve onlar yönetim kurulundan bana destek kararı aldılar. Minik bir destek onlardan aldım. Sonra bir motivasyon desteği Sayın Bakanımız, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy vasıtasıyla Kültür Bakanlığı'ndan minik bir destek aldım. Ama devlet çok büyük bir yapı. Yani devletin kültürel ve dışişleri diyeyim. Dışişleri şeyi, çünkü bu dışa vurum. Bunun tam farkında olduklarını düşünmüyorum. Yine bu arada çok sevdiğim, değer verdiğim insan Sayın Fecir Alptekin, Cumhurbaşkanlığı Sanat Başdanışmanı. O da Mürgidil'i duydu ve çok etkilendiğini, keşke bizim birlikte bir şey yapabilmemiz olasılığının olmasını hayal ettiğini bana iletti. Ama bütün bunlar olduğu halde ben bir sanatçı arsızlığı yapıp şöyle diyeyim, evet daha devlet tam farkında değil ne çıkıyor olduğunu. Yani ben
çok zor ama dinlemeden anlamak
şöyle,
çok zor.
Şöyle anlayışla gösteriyorum ama bunun anlamaları için gerekli olan ben çalışmayı yapıyorum. Tabii böyle kendi kendime çıkardığım bir albüm gibi sen de o biliyorsun ki davranmıyorum. Yani çok ciddi bir çalışma yapıyorum. Yani tüm dünyada 360 derece bir marketingle duyurulacak. Kendi konumla, yani kendi değerini gerçekten konumlayacak bir çalışma peşindeyim. Çok uzun zamandır.
Harika. 2023'te böyle heyecanla bekleyeceğim.
Ben konser hayal edemem bakalım.
Şimdi bu kadar sanat konuştuktan sonra reklam müzikten inmek biraz acı ama oradan da para kazanıyoruz sonuçta.
Tabii reklam müzik diye bir şey var yani.
Var. Evet, biraz kapitalist olacak bu kadar sanat konuştuktan sonra ama biraz reklam müzikleri, oradan yaptığın, çıkarttığın eserler, nerede duruyorsun orada, neler yaptın, herkesin hatırlayacağı bir reklam müziği söylesen neyi söylerdin?
Yani ben şu anda 25 yıldır reklam film müziği yapıyorum. Çok özür dilerim. Dediğim gibi yani binlerce reklam film müziğim vardır. Sizin seyredip sevdiğiniz birçok markanın, yüzlerce markanın yani müziği bana aittir. İlk aklıma gelen mesela Access kazandırıcı benim. Teknosa o benim. İşte Hanım Ellerden Tut. Yani birçok müziğim var. Tabii bu bunun bir ismi var. Yani reklam film müziği diye geçmiyor biliyorsun ki sen de. Bu audio branding diye bir konu bu. Burada Sonic ID yapıyorsun bir şirkete ve bir mecrayı dolduruyorsun. O Sonic ID'nin içine hakikaten her şeyi saklayabiliyorsun. Yani hangi fokus grubu, nereye fokus, hangi gruba fokus olmandan tut, nasıl bir duygu vermen gerektiğine kadar her şeyi orada verebiliyorsun. Bu tam yani yazılı olmayan ama bir manifesto. Bunu sesle yapıyorsun. Bu bir bilim dalı. Çok öncelerden beri dünyada keşfedilmiş bir şey. Amerika'da ilk önce. 1950'lerden beri işliyor. Biz yeni yeni farkına vardık. Şahsen bunun bayraktarlığını yürüten çok az besteciden biriyim. 2000 yılında biz bir medya için müzik yapanlar grubu toplantısı yapıyorduk. Arkadaşlar ne yapalım, ne edelim gibi. Hani birbirimizi tanıyalım, meslektaşlarımızı, rakiplerimizi bilelim diye. O zamanlar Türkiye'de 8 tane kişi vardı müzik yapan bu grupta. Şu an yüzlerce var, binlerce var. Ama yani 8 kişiykenden beri Türkiye'de bu müziği yapan ekiptenim. Dolayısıyla birçok şeyin herkes biliyordu diye düşünüyorum.
Şimdi ben son sorum oydu zaten. Aslında çok mistik bir adamsın. Biraz belki de bugün sana haksızlık yaptık. O mistik tarafını biraz kırdık senin. Biraz daha geniş bir kitleye de tanıştırmış olduk seni ama Türkiye'nin bilmesi gerektiğini düşünüyorum seni. Bir kitle çok iyi tanıyor. Bu konuyla ilgili olan bir kitle. Şimdi daha geniş bir kitlenin, gerçi bizim kitlemiz gene 200 bin kişi ortalamanı, ondan bahsediyoruz ama
Rahman'la büyüyecek şimdi.
Ama biraz tanımalarını gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tanımazlarca haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ne hepimiz kadar. O spota oturamıyoruz çünkü. O spota çok azımız oturabiliyoruz. Evet. Onun için birazcık seni tanımalarını gerektiğini düşünüyorum. Bir kere bizi kırmadığın için çok teşekkür ederim. Bu
ben teşekkür ederim.
Sizin sorularınız varsa tabii ki sorabilirsiniz.
Ben bir şey soracağım. Yani. Buyurun. Şu film müziği tarafını çok merak ediyorum ben. Yani o film müziği yapılırken hani reklam müziği gibi o diye düşünüyorum.
yönetmenle bir araya geliyorsunuz, işte karşılıklı konuşuyorsunuz falan. Sen o film müziği yapım sürecine giriyorsun.
Tamam.
Mesela orada senin için hani senaryonun içine sinmesi önemli mi? Yönetmenle uyum, hani mesela tamam çok beğendin, büründün işte o şeye, moda ve filmin müziğini hayal etmeye başladın. Orada nasıl oluyor mesela, bir takım hani insani şeyler de oluyor ya. Yönetmenle hoş şeyler olmayabilir, bir şeyler yaşayabilirsin. Böyle şeyler yaşadığında o müziğini nasıl etkiliyor diye bir onu soracağım. Bir de şey merak ediyorum. Mesela o filmleri izlediğinde şu filmin müziğini ben yapsaydım dediğin bir film var mı?
Var tabii. Evet, var.
Güzel soru.
Şimdi çok güzel bir soru sordun. Şuradan başlayayım. Yönetmenler kendini ifade etmekle sorumlu değiller. Dolayısıyla benim işim kendini hiç ifade edemeyen yönetmeni anlayıp o film ne söylüyorsa onu ona iade etmek. Doğru. Onu da şöyle yapıyorum. O filmi izliyorum. Senaryo bana bir şey ifade etmiyor. Neden biliyor musun? Çünkü benim dağarcığım o yönetmenden az olabilir. O yönetmenden çok olabilir. O senaryoda bende ne beliriyor beynimde? Bakalım yani. Sen yönetmen olarak o yazdığın senaryoyu bakalım çekebilecek misin? Veya benim sırf Superman filmi seyrederek yetiştirdiğim aklım senin o yazdığın muhteşem filmi ne kadar yorumluyor? Böyle eşit davranıyor diye dersen. Dolayısıyla senaryo bana bir şey ifade etmiyor çok. Ama tabii ki bir sinopsis okuyup o filmin nereye gideceğini çok deneyimli olduğum için görebiliyorum. Dolayısıyla bir sinopsise bakmam, senaryo önemli değil. Sinopsise bakmam, o filmin nereye gideceğini, ne olacağını görmem için, benim içinde olup olmak istemediğimi belirlemem için yeterli oluyor. Niye içinde olmak istemeyebilirim? Çünkü o filme ben bir şey katamıyorum. Katamayacağım bir işi yapmak asla istemem. Yani çok yüksek bir bütçe teklifi olsa bile içinde olmak istemediğim filme girmiyorum. Filmin bitmiş montajı bana gelince de beni tetikleyen ne oluyor? Mesela kız ve erkek aşıklar diye bakıyorlar birbirlerine. Nasıl bir duyguyla bakıyorlar? Hangi renk var arkada? Kadın kafasını hangi hızda öbürsüne çeviriyorsundan tut. Yani o gözyaşı ne kadar hızlı akıyor, nasıl konuşuyorlar, hangi hisler, bunların hepsi benim için bir key element yani. Bunları görmeden doğrusunu yapmak pek mümkün değil. Ha, aksi olmuyor mu? Oluyor tabii. Yönetmenle montaj bittikten sonra kitlenmiş filmin üzerine oturup bir dünyadaki literatürdeki ismi spotting session olan bir çalışma yapıyor. Bu şu demek, ilk kareden son kareye kadar nerede müzik başlıyor, nerede bitiyor, neyi anlatmak istiyor, yönetmen ne referans veriyor. Bunların hepsini çalışıyor. Ve bunlara bir kodlaması var ki bunu ben gururla söyleyeyim. Öğrencilerime, danışanlarıma da hep anlattığım. Benim bütün filmlerimde bu kitapçığım var. Yani Spotting Session kitapçığım. Çünkü orada ben o günden, filmin mixinden son sahneye, hatta filmin vizyonundan ileriye gidecek kodlamaları yapıyorum. Yani mesela 4M7 dediğimde 4. yılın 7. müziğini müzikolog da biliyor, orkestratör de biliyor, şef de biliyor, yönetmen de biliyor, yönetmen yardımcısı da biliyor, lisanslamadan sorumlu avukat da biliyor. Bu kodlamanın yapılması gerekiyor. Bu kodlama yapıldıktan sonra ben her sahneyi tek tek yönetmenle aslında çalışıyorum ve konfirme ediyorum, verify ediyorum, sağlamasını alıyorum. Bak burada başlar, burada biter, bu iki sahneyi birbirine bağlar, bir sonraki sahnede üzüleceğimizi anlatır, bir sonraki sahnede seveceğimizi anlatır, bir sonraki sahnede korkacağımızı hazırlar veya bir önceki sahneyi bize hatırlatır gibi notlarını, her şeyimi alıp aslında bu sır, yönetmenlere söylemiyoruz. Ben filmi o anda zaten bitiriyorum. Ondan sonra bürünme kısmı geliyor. Yani o aşka bürünüyorum bazen. Bazen o üzüntüye bürünüyorum. Yani hayatımı ona veriyorum gerçekten. Böyle keyifli şeyler de yapıyorum. Mesela filmin büyük sahnelerinin hepsini dev kartonlara bastırıp odamı onlara tamamen şey yaptığım oluyor, yerleştirdiğim oluyor. O hikayeyle yaşayıp onların benim kulağıma fısıldadıkları, bak ben böyle bir filmim dediklerimizi onlara geri hediye ediyorum. Anlaşamadığım zamanlar... Jerry Goldsmith, Papillon. Keşke o müziği ben besleseydim.
Neden?
Çok güzel, çok tamam, benim. Bambaşka şey. Beni böyle En bütün hücrelerimi tetikleyen bir beste. Onun için küsüm Allah'a ya. O bana, o bana değil ona verdi o müziği. Ama bu tatlı bir küslük yani. Bu gereğini yaptım lütfen.
Barış bence bak sen de neler vermiş yani. Hani orada kız
tamam tamam peki.
Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Çok güzel sorular hazırlamışsınız.
Bir insansın.
Mistisizmini
biraz öldüreceğiz ama Türkiye seni biraz tanımaz.
Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.